Ayrım 15.
Sayfa 144. Daha sonra annesi onu yolculuğa gönderdi. Sevgili oğlum, sizi amcanız gibi komutan, fatih, mücadeleci ve galip olarak görmek istiyorum diyen Hortans, imparatoru da eklemek istiyordu ama hayalini dile getirmekten korktu çünkü kadere karışmakla ilgili batıl inançları vardı. 1830-1831 yıllarında Louis Bonaparte, abi Napolyon Louis ile birlikte iktidarı Roma papasının elinden almak isteyen İtalyan Ciro Menotti'nin komplosunda yer aldı. Komplocular yenilgiye uğradı. Olaydan kısa bir süre sonra Napolyon Louis öldü. Louis Bonaparte ise bir İngiliz pasaportuyla Fransa'ya kaçmayı başardı. Oradan derhal sınır dışı edildi. İmparator Napolyon'un öz oğlu Prens Reichstadt ölünce Hortan sevincini gizleyemedi. Napolyon ailesinin tek varisi ve temsilcisi artık kendi oğlu Louis Napolyon Bonaparte'tı. Louis Napolyon kendini beğenmiş annesi ve az sayıdaki sempatizanın desteğiyle basın yoluyla Fransız tahtı üzerinde hak iddia etti. Onun ruhunda keyfi yönetime karşı nefret tohumları ekmeye çalışan Philippe Le Bas'ın dersleri çoktan unutulmuştu. Eğer Ren deniz olsaydı diye yazıyordu Napolyon'un yeğeni, eğer iyilik insan faaliyeti için tek uyaran olsaydı, eğer kahramanlıklar iktidara giden yolu yakınlaştırsaydı, ben cumhuriyet için mücadele ederdim. Ama yaşamın akışı diye devam ediyordu, tamamen farklı ve bundan dolayı cumhuriyetin prensiplerini gerçekleştirecek olan monarşik yönetim şekli daha iyi bir tercih. Halk yasama organı, imparator. İşte devleti yönetmesi gereken üç eşit güç. Bu güçler arasında uyum hakim olduğu zaman ülke mutlu olacak. O daha uygun bir varis dedi Hortans. Bu arada Marie Doruk artık genç bir kız olmuştu. Kızıl saç buklelerinin çevrelediği dar yüzünde tilkice bir ifade vardı. İnce dudakları çocukluğunda olduğu gibi orağı anımsatıyordu. Gözleri nadiren doğrudan bakıyordu, sanki özenle saklaması gereken düşünceleri ele vermekten korkuyordu. O yüzden de Marie'ye tilkicik lakabını taktılar. Yarı kapalı gözleriyle etrafındaki her şeyi inceleyen içine kapanık kız, birçok sırrının yanı sıra Napolyon'un tahtı için hak iddia eden adama karşı duyduğu büyük aşkı da gizliyordu. Sadece Hortans bu kızın oğluna karşı duyduğu karşılıksız aşkı tahmin edebiliyordu. Louis Bonaparte gibi kaderin yükümlendirdiği genç bir adam için evlilik, yükselişe götüren bir basamak olmalı ve ciddi politik ve stratejik hesaplara uymalı dedi bir seferinde Hortans ona çekinerek. O kendisine ait değil, o bütün millete, bütün halka, belki de bütün dünyaya ait. Ama majestelerinin annesi servetini kaybetmiş ve rejim tarafından takip edilen Vicomte'un dul karısı değil miydi diye patladı her zaman kendisine hakim olan Doruk. Louis Napolyon, Hollanda kralı ve kraliçesinin oğlu ve Fransa imparatorunun yeğeni diye cevap verdi sakin hatta biraz da acımayla Hortans. Ama kalbe gelince onun kendi kanunları ve hakları var. İnsan ünvanlardan ve politik zincirlerden bağımsız olarak sevebilir. Ben kendim bunu yaşadım. Louis Napolyon kadınları fark etmiyor. O sadece bir arzuyla yanıp tutuşuyor. Sadece bir amacı var. İktidar demek istiyordu tilkicik. Ama cesaret edemedi ve küçük dişleriyle ince dudağını ısırdı. Paris'te Bourbonların kraliyet hükümeti iktidar üzerinde hak iddia eden bu genç adamı ciddiye almıyordu. Ama bir takım politik hesaplarla cumhuriyetçi olan Lafayette, Armand Carrel ve yazar Chateaubriand onu sanki sırf dürüst ve milliyetçi olduğu için yüceltiyorlar, Bonaparte'ın ismini kullanarak var olan düzeni yıkacaklarına güveniyorlardı. O yüzden tüm konuşmalarında ve yazılarında sürekli Louis Bonaparte'dan söz ediyorlardı. Louis Napolyon 1836 yılında adına güvenerek iktidarı ele geçirme girişiminde bulundu. Bu olay Strasbourg'da oldu. Bonaparte komplosunu başlarındaki topçu alay komutanı Vaudre ile birkaç subay organize ettiler. Bir sonbahar akşamı geç saatlerde Louis şehre geldi. Üzerinde bir zamanlar imparatorun giydiği elbiseye benzeyen askeri üniforma ve geleneksel üçgen şapka vardı. Ama Hortense'ın şanssızlığına bakın ki oğlunun dış görünüşünde amcasını andırır hiçbir özellik yoktu. İmparator kısa boylu ve tıknazdı, varisi ise uzun boylu ve kambur. Askerler kışlanın önünde duruyor ve heyecanlı heyecanlı konuşuyorlardı. Vaudre, Fransa'da ihtilal yapıldığını, kralın tahttan düştüğünü ve iktidarın Yüce Napolyon'un yasal varisine verileceğini ilan etti. Önceden kararlaştırıldığı gibi birkaç asker bağırdı, "Yaşasın imparator!" Komplocu subaylar bu sözlere eşlik ettiler. Etkileyici görünmek için boşuna uğraşan, anemik ve nevrastenik Louis Napolyon, sadece kendisini birkaç an için imparator hissetti. Askerleri satın alınamayan ve subayları hükümete sadık kalan bir başka alayda komplocular destek görmedi. Aynı gece Louis Napolyon, grubu ve gayretkeş Albay Vaudre tutuklandılar. Komploda yer alanlar mahkemeye teslim edildi. Ama mahkeme hiçbir zaman görülmedi. Çünkü en büyük suçlu Louis Napolyon, verdiği pişmanlık dilekçesiyle işlediği suçtan dolayı kendisini öylesine aşağılayarak kraldan af diledi ve hükümetin yüce gönüllülüğünü ve merhametini öylesine övdü ki Louis Philippe onu affetti ve serbest bıraktı. Ve şanssız iktidar talibi soluğu Amerika'da aldı. Hortense 1837 yılında Bodense Gölü kıyısındaki sarayında ağır bir hastalığa yakalandı. Marie Duruc meçhul bir hastalığın yiyip bitirdiği hastanın başında gece gündüz duruyordu. Bu hastalık döneminde eski kraliçe ona sadece çok miktarda mücevheri değil, aynı zamanda ailenin bütün kutsal eşyalarını emanet etti ve onları gözü gibi korumasını vasiyet etti. Benim küçük oğlum Joseph Morny gerçek bir burjuva oldu. Ona küçük bir gelir bırakıyorum. Maalesef onda asalet yok. O planter dedeme benziyor. Dipnot, planter, sömürgelerde büyük çiftlik sahibi. Dedem gerçek bir iş adamıydı. Louis Napolyon zayıf karakterli ve her başarısızlıkta paniğe kapılıyor. Ama 1. Napolyon'un yıldızı henüz sönmüş değil. İnanıyorum ki hanedanlığın varlığını sürdürmek bizim kaderimiz. Üvey babam için deha ve başarı gerekliydi ama Louis Napolyon için amcasının başarılarını halkın zihninde canlandırması yeterli. Saint-Marie, Bonaparte Panteonu'nun koruyucusu, tapınağımızın rahibesi olacaksın. Her şeyden çok değer verdiğim şeyleri sana bırakıyorum. Tüm bunları imparator olduktan sonra Louis'ye vereceksin. Şimdilikse imparatorun ruhuna saygı duyanların bu tapınağa girmelerine izin ver yalnızca. Louis Napolyon Amerika'dan döndüğünde annesini ölüm döşeğinde buldu. Fransız hükümetinin isteği üzerine hemen İsviçre'yi terk edip Londra'ya yerleşmek zorunda kaldı. Marie Duruc, Arenenburg'u sonsuza dek terk ederek Paris'e yerleşti. Saint-Germain'de kendine kocaman bir ev aldı. Burada tanrısı 1. Napolyon olan bir tapınak kurdu. Marie, Bonapartizmin ve bizzat Louis Napolyon'un fikirlerini yayma misyonunu kutsal bir bağlılıkla yerine getiriyordu. Putu'nun ateşli sempatizanlarından biri olan Philippe Prédot ile evlendi. Marie'nin kocası çok zengin ve gösteriş meraklısıydı. 1. Napolyon'a o kadar sadıktı ki, söylendiğine göre rüyasında bile yaşasın imparator diye bağırıyordu. Yumuşak karakterliydi, Marie kendisine bundan daha iyi bir koca bulamayacağını düşünmekteydi. Her ikisi de zenginliklerini ve Louis Napolyon'u yüceltme çabalarını birleştirdiler. Bu sabah Saint-Germain'deki villada kurulan tapınağın mihrabında derin bir sessizlik vardı. Marie Duruc Prédot, uzun süredir imparatorun mermer heykelinin yanı başında oturmaktaydı. Kapı birden sessizce açıldı ve orta boylu, şık bir pardösü ve açık renk bir ceket giymiş bir erkek göründü. "Oo, siz prensim!" diye irkildi Marie. Kırmızı yanaklı, besili Kont Joseph Morny, küçük, ağır vücudundan beklenmeyen bir zarafetle ev sahibesini selamladı. Arenenberg'deki mutlu yıllarda olduğu gibi, bana sadece Joseph demenizi sizden defalarca rica ettim. Saçlarınızı nasıl da çekerdim. Sizse ağlamak üzere olsanız bile asla şikayet etmezdiniz, hatırlıyor musunuz? Marie, taş gibi bir karakteriniz vardı. Maalesef ne bende ne de Louis Napolyon'da böyle bir özellik söz konusu. Kont Morny etrafına bakındı. Bak sen, bu bir panteon. Burada abimin bütün atalarının sadece hayattaki halleri değil, öldükten sonraki hallerinin de cisimleştiğini görüyorum. Sevgili Marie, çıkalım buradan. Burası mezar küfü kokuyor. Gerçekten de vitrinlerden birinde ölen Bonapartların yüzlerinden alınmış alçı masklar vardı. Napolyon'un gözleri kapalı beyaz yüzü, gerçek dışı olacak kadar küçük, zavallı ve hüzünlüydü. Duvarın vitrinden kalan üst kısmında tabutlar içindeki erkek ve kadınları gösteren tablolar koleksiyonu bulunuyordu. Evet, hiç de neşeli olmayan bir uyarı diye mırıldandı artık sinirlenen Joseph Morny. Bu manzara iştahımı bile kaçırır. Ama ben gerçek bir epikürcü olarak hüznü bir an önce iyi bir şarapla boğmaya çalışacağım. Joseph, sizi bir yıldan fazla bir süredir görmüyorum. Oysa hiç değişmemişsiniz. Ölümünden sonra bile bizden çaba isteyenlere karşı daha ciddi ve saygılı olmamışsınız, dedi memnuniyetsizlikle ev sahibesi, mihraptan çıkıp aydınlanmış geniş misafir odasına geçtiklerinde. Marie, mümin olmayanları burada kabul ediyordu. Sevgili Marie, unutmayın ki benim damarlarımda Bonapart kanı akmıyor. Ben sadece iyi bir burjuvayım. Büyük bir şeker fabrikası kurdum ve başlangıçta da iyi kazanıyordum ama şimdi işler kötü gidiyor. Borsa spekülasyonları da bana yeterince para getirmiyor. Kaderimi tesadüfler belirliyor. Hisselerse pire gibi bir aşağı bir yukarı zıplıyor. Joseph, eğer anneniz bu halinizi görseydi, şeker fabrikası sahibi olduğunuzu ve kendinizi bir plebe yakışır tarzda ifade ettiğinizi görseydi kederden ölürdü. Sevgili Marie, tekrar ediyorum, ben bir burjuvayım ve prens olmama rağmen bulunduğum konumu iyi temsil ediyorum. Ama hatırlamanızı rica ederim, sizin ölesiye taptığınız imparatorun prensleri ve vikontları çok daha kaba bir şekilde kendilerini ifade ediyorlardı. Çünkü onların askeri üniformaları ve ünvanlarının içinde daha düne kadar tüccarlık yapmış olanlar, köylerden gelen askerler ve başkentin basit insanları vardı. Joseph, siz daima neşeli ve şakacı olmuşsunuzdur. Bizim saygın abicik, 2. Napolyon'dan ne haber? İkinci değil, 3. hep karıştırıyorsunuz. 2. Napolyon, şu iğrenç cellat Metternich'in prens ünvanına layık gördüğü küçük Roma kralı Reichstadt olmalıydı. Marie koltuktan kalktı ve kızgın bir halde misafir odasının yumuşak halısında dolaşmaya başladı. Sonra Joseph'in yanına giderek çok kısık bir sesle neredeyse dudaklarını kıpırdatmadan konuştu. Napolyon kartalının resmini, yüce imparatorun armasını şimdilik göğsünde saklayan bizler oldukça çok sayıdayız. Biz güçlüyüz ve siz de çok yakında benim gibi 3. Napolyon'a bağlılık yemini edeceksiniz. Biz uyumuyoruz. Ama Marie, yanlış hatırlamıyorsam diye başladı misafir odasında kendilerinden başka hiç kimse olmamasına rağmen alaycı bir sesle fısıldayarak Joseph Louis, Napolyon, Strasbourg ve Manş kıyısında olmak üzere 2 kez amcasının üniformasını giyerek ve onun üçgen şapkasını kafasına kondurarak bu anlamsız maskara alayında başarısızlığa uğramamış mıydı? Bir avuç serseriyle darbe yapmak. O büyük bir gündü diye bağırdı Marie ve aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen her şeyi olduğu gibi hatırlıyorum. Erkek elbisesi giymiş kendimi de, Louis Napolyon tahtı geri alabilmek için Fransız toprağına ayak bastığında serbest bıraktığım eğitilmiş kartalı da. Eğer pislik ayak takımı ve birkaç asker olmasaydı, bizim komplomuz başarıya ulaşacaktı ve iktidar yeniden meşru sahibinin eline geçecekti. Joseph Morney küçük masadan bir gazete aldı ve onda ağabeyinin bir yazısı olmasına şaşırdı. Marie dantel mendilinin ucuyla gözlerini sildi ve sustu. Louis Napolyon'un iktidarı ele geçirmek için yaptığı ikinci denemenin fiyaskoyla sonuçlanmasını hatırlamak istemiyordu. Louis Napolyon kalabalığa ateş edip bir askeri yaraladığı için tutuklanıp mahkemeye verilmişti. Fransız tahtının zavallı talibinin tutumu bu sefer de onursuzdu. Tir tir titriyor, histerik bir şekilde ağlıyor ve af diliyordu. Mahkemede onu Fransa'nın en güzel konuşan avukatları savundu. Tutuklanmaktan büyük bir beceriyle kurtulmayı başaran Marie, kocası ve serbest olan diğer komplocular paraya acımadılar. Jules Favre ve Berryer, Lordlar Kamarası'nda bir zamanlar Fransa'yı yüceltmiş imparatorun yeğeninin affedilmesi için çağrıda bulundular. Bu olaydan birkaç ay önce krallık hükümeti Bonaparte'ın ulusal bir kahraman olarak kabul edilmesine ve kemiklerinin Paris'e getirilip törenle gömülmesine karar vermişti. Diktatör kültü ölmüşken, dinmeye başlamışken canlandı ve yeğeninin yargılanması ülkede karışıklıklar yarattı. Yaptıklarından dolayı pişmanlık gösteren ve Kral Louis Philippe'e bağlılık yemini eden Louis Napolyon'a ömür boyu hapis cezası verildi ama hakları elinden alınmadı. Ham Kalesi'ne sevk edildi. Burada son derece ayrıcalıklı koşullarda yaşamını sürdürüyordu. Marie ve arkadaşları yılda birkaç kez kaleye giderek orada uzun süre kalıyorlardı. Arkadaş canlısı ve kibar komutan sayesinde kale pek hapishaneye benzemiyordu. Louis Napolyon Bonaparte büyük bir zevkle ziyaretçi kabul ediyor, jimnastik yapıyor ve yazı yazıyordu. Marie ve diğer Bonapartistlerin para aktardıkları yardımsever gazeteciler, ham mahpusunun ününü şişirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta Fransa'da Louis Bonaparte'ın basit fikirlerinin propagandasını yapan ve onun yoksun olduğu şerefli özelliklerini, acılarını her tür yolla şişiren birkaç gazete çıktı. Louis Bonaparte, iktidarı ele geçirme ve imparator olma fikrinden sonsuza dek vazgeçtiğini ilan etti gazetelerde. Devrimci, cumhuriyetçi olduğunu bildirdi ve sefaletin köklerini kazımak hakkında birkaç yazı yayınladı. Ona göre sadece emeğin ödüllendirilmesi tesadüfe ve keyfiyete bağlıdır fikrini savunan çağdaş ekonomik ilişkileri eleştirmeye çalışıyordu. İşçi sınıfı hiçbir mülke sahip değil, onu mülk sahibi yapmak gerekiyor diye yazıyordu Louis Napolyon. Louis Blanc etkisini apaçık gösteren bu satırlar, birçok ünlü sosyalistte satırların yazarına karşı acıma duygusu uyandırdı. Padokale'nin Yükselişi gazetesinin redaktörü, Cumhuriyetçi De George, Louis Bonaparte'ın bir yazısını okuyunca hama gitmek üzere yola çıktı. Bu olaydan sonra gazetesinde ünlü mahkumun yazılarına sürekli yer verdi. Bu yazıların büyük bir kısmı tutarsız düşünceler yığınıydı ve her zaman da ikiyüzlüydü. İmparatorun varisi, işsiz proleterlerin yaşayabileceği, çok sayıda çiftlik kurarak sefaletin kökünü kazıyacağını vaat ediyordu. De George, Louis Napolyon hakkında yazı yazarken her defasında duygusallaşıyor ve şöyle diyordu. Ben eminim ki bundan böyle o taht üzerinde hak iddia etmeyecek. Partimizin üyesi ve Cumhuriyet savaşçısı olacak. Kont Morney, ağabeyinin gazetedeki Cumhuriyete bağlılık yeminleriyle dolu yazısını birkaç kez okudu. Bu sadece bir örtü dedi Marie kin dolu bir ifadeyle. Her şey hazır. 6 aya varmadan özgürlüğüne kavuşacak. Firar bu sefer şüphesiz başarılı olacak. Kont Morney dikkatle dinlemeye başladı. Ağabeyini seviyordu ve Louis'nin kurtuluşu, belki de yükselişi düşüncesi onu heyecanlandırdı. Para gerekiyor mu diye sordu kabaca. Hangi iş olursa olsun para her zaman gerekli diye cevap verdi Marie dişlerinin arasından. Harika, ben bir maceracıyım ve artık çok defalar iflas ettim. Bir macerada daha yer almamın hiçbir sakıncası yok. Bu sefer bizim Louis Napolyon imparator gibi değil oduncu gibi giyinecek diye anlatıyordu fısıldayarak Marie. Güvenilir bir adamla ona aletlerle dolu bir sandık göndereceğiz. Bu konudaki bilgileri öğrenmek onun için eğlenceli. Bu da halkta ona karşı sevgi uyandırıyor ve gardiyanların dikkatini azaltıyor. Küçük bir deniz seferi ve sonra da arkadaşlar onu İngiltere'ye geçirecek. ''Siz kahramansınız Marie'' dedi duygulanarak Joseph. Eğer yüce amcasından bir Korsikalı ateşliliğini bile almamış olan Louis Napolyon'u bana tercih etmemiş olsaydınız, ben sizin için o öylesine nefret ettiğiniz şüpheli spekülasyonlarımla fabrikalarımdan vazgeçerdim. Maalesef sizin damarlarınızda bir damla bile imparator kanı yok dedi gülümseyerek Marie ve Kont Morny'yi öğle yemeği için yemek odasına davet etti. Hapis Louis Napolyon, onun başarılı hilebaz kardeşi Kont Morny ve Sezarizm fikrinin diğer sempatizanları yakında tarih sahnesinin görünür yerine çıkacaklardı. 4. Bölüm. Zorlu bir yıl. Geneviève küçük Johan'ın yanında oturuyordu ve gergin bir şekilde biri sabah 6'da Paris'ten Lyon'a, diğeri bir saat sonra Lyon'dan Paris'e hareket eden iki yolcu arabasının neden özellikle şu kadar veya bu kadar saat sonra yolun ortasında karşılaşacaklarını anlamaya çalışıyordu. Oğlu az önce çözdüğü bu problemi sabırla annesine anlatıyordu. İlginç dedi Geneviève. Bilim neler düşünmüyor ki? Ama dünyadaki her şeyi bilmelerine rağmen birçok bilim adamı neden yoksulluk içinde yaşıyor? Ben eskiden okumanın her zaman zenginlik getirdiğini düşünürdüm. Çorbanın taşmak üzere olduğunu fark ederek hemen ocağa yürüdü. Zenginlik genellikle cahillerin eline düşüyor dedi içeri giren Johann Stock. Kalın fanilasını çıkardı ve iş dönüşünde yıkanması için su ve leğenin bulunduğu antreye çıktı. Johann yorgundu ve her zamankinden fazla topallıyordu. Yağmur yağacak, kemiklerim sızlıyor dedi güçsüzlüğüne kızarak. Odaya dönünce oğlunun omzuna şefkatle vurdu ve perişan sandalyeyi masaya doğru çekti. Geneviève tencereyi ocaktan indirdi ve tabak koydu. Odanın bir köşesinde çamaşırlar ozona bastırılmıştı. Johann karısının morarmış şişkin ellerine baktı ve acıyla sordu. ''Hep yıkıyor musun? Kendini zorlamıyor musun?'' ''Bugün Bay Evie'nin çamaşırlarını yıkamam gerekiyordu. Oğlumuzu okutuyor ya.'' Kocasının bakışlarını yakalayınca ellerini hemen önlüğünün altına sakladı ve yorgunluğunu gizlemeye çalışarak oturdu. Johann hüzünle düşündü. Onun yaşındaki zengin kadınlar çiçek tazeliğindeydi. Oysa Geneviève yaşlı bir elma ağacı gibi kırışmış, kurumuş ve yamulmuştu. Karısına karşı hissettiği acıma duygusunun boğazını sıktığını hissederek tabağı itti ve konuşmaya başladı. ''Bak hanım, daha fazla böyle yaşayamayız. Ben Paris'te kendimi düzeltemeyeceğim. İşim geçici, Adiller Birliği'nde ise birçok şeyin cevabını bulamıyorum. Başka bir yere taşınma seçeneğini düşünmeliyiz. Duyduğuma göre galiba Brüksel'de benim gibi işsiz terzi sayısı pek fazla değilmiş.'' Küçük Johann sandalyeden zıpladı ve heyecanla dönmeye başladı. O zaten hep böyle şeylerin hayalini kurardı. Yolculuklar ve yabancı yerler.